Tanrısal öngörü. Seneca. Lucilius'a. Dünyamızı tanrısal öngörü yönetiyorsa, neden hala insanların başına bir takım kötülükler geliyor diye bana soruyorsun Lucilius. Bu kitabın ilerleyen bölümlerinde evrenin tanrısal öngörüyle yönetildiğini ve Tanrı'nın her zaman bizim aramızda olduğunu kanıtladıktan sonra böyle bir soruyu yanıtlamak daha uygun olurdu. Ama madem ki bütünden bir parçayı ele alıp incelememi ve daha ana konuya hiç dokunmamışken bir tek bu karşı görüşünü çürütmemi istiyorsun, sorun değil, ben de öyle yapacağım. Tanrıların davasını üstleneceğim. Şimdilik şunları kanıtlamam anlamsız. Başında bir koruyucusu olmadan bu kadar yüce bir eserin var olamayacağını, yıldızların bir araya gelişlerinin ya da oraya buraya koşturmalarının gelişi güzel bir itkiye bağlı olamayacağını, cisimlerin rastlantıyla hareket etmeleri durumunda birbirlerine girip çarpışacaklarını, karada olsun denizde olsun bunca doğa olayına sebebiyet veren, göz kamaştırıcı bunca ışığın bir düzene göre parlamasını sağlayan bu kesintisiz devinimin ancak sonsuz bir yasanın buyruğu doğrultusunda gerçekleşebileceğini, bu düzenin rastgele dolanan bir maddenin eseri olamayacağını ya da rastgele birleşmelerin o koca cüsseli yeryüzünü kımıldamadan tutacak, etrafında hızla dönen gökyüzünü kollayacak, vadilerin içine yayılan denizlerin toprağa gevşetmesini ve kabaran nehirlerden hiç etkilenmemesini sağlayacak ya da minicik tohumlardan devasa yaratıklar doğuracak kadar büyük bir beceri gösterip denge sağlayamayacağını. Gerçekten de karmaşık ve belirsiz gibi görünen bazı olaylar, örneğin yağmurlar, bulutlar, gümbür gümbür çakan şimşekler, dağların zirvelerini yarıp yayılan ateşler, kayıp giden toprağın yarattığı sarsıntılar ve doğanın vahşi yanının yeryüzünde harekete geçirdiği başka karmaşık olaylar bir anda patlak verseler de evrensel bir akıl olmadan gerçekleşemezler. Ayrıca bütün bu olayların ve aynı şekilde doğal ortamları dışında meydana geldiklerinden bizim mucizevi olarak gördüğümüz başka olayların, söz gelimi dalgaların ortasında fokur fokur kaynayan suların, uçsuz bucaksız denizde birdenbire bitiveren yeni adaların kendilerini doğuran ana sebepler vardır. Herhangi biri denizin kendi içine çekilip de kıyıların çırılçıplak kaldığını ve kısa sürede yeniden sularla kaplandığını görse, rastlantısal bir gelgite bağlı olarak zaman zaman dalgaların çekilip kendi içine sürüklendiğini, zaman zaman öne atılıp her şeyi silip süpürdükten sonra olduğu yere geri döndüğünü düşünecektir. Oysa gerçekte sular yavaş yavaş çoğalır ve Ay adı verilen, hükmü uyarınca okyanusun kabarıp dalgalandığı yıldızın çekim gücüne bağlı olarak zamanı ve günü geldiğinde artar ya da azalır. Ama bu tür konuları yeri geldiğinde inceleyelim. Çünkü senin aslında tanrısal öngörü hakkında şüphelerin yok. Sadece bundan şikayet ediyorsun. O halde seni iyi insanlara karşı hep iyi olan tanrılarla uzlaştırmalıyım. Çünkü doğa, iyilerin iyilere zarar vermesine asla izin vermez. İyi insanlarla tanrılar arasında erdemin yarattığı bir dostluk vardır. Dostluk mu diyorum? Hayır. Daha çok bir akrabalık ve benzerlik demeliyim. Çünkü iyi insan, tanrının öğrencisi, taklitçisi ve onun hakiki oğlu olduğu için Tanrı'dan sadece zaman bakımından farklıdır. Bu yüzden erdemlerin haşin tahsildarı olan o muhteşem baba, tıpkı sert babalar gibi iyi insana diğerlerinden daha katı bir eğitim verir. O halde tanrılar tarafından kabul gören iyi insanların sıkıntı çektiğine, ter akıttığına, sarp yokuşlara tırmandığına, buna karşın kötülerin gülüp eğlendiğine, zevk içinde yüzdüğüne tanık olduğunda, oğullarımızın edebinden, köle çocukların sahaddini bilmezliklerinden zevk aldığımızı ya da oğullarımızı acımasız bir eğitimle denetim altına alırken, köle çocukların küstahlıklarını beslediğimizi bir düşün. İşte aynısı Tanrı için de geçerlidir. Tanrı iyi insanı keyif içinde yaşatmaz. Onu sınar, sertleştirir, kendisi için hazırlar. Niye iyilerin başına birçok felaket gelir? İyi insanın başına hiçbir kötülük gelemez. Karşıtlar birbirine karışmaz. Nasıl ki bunca nehir, gökten sağanak halinde yağan bunca yağmur, bunca şifalı su denizin tadını bozamazsa, hatta en ufak şekilde değiştiremezse, aynı şekilde felaketlerin hücumu da cesur insanların ruhunu değiştiremez. Ruh kendi konumunda kalır ve her ne olursa olsun onu kendi rengine dönüştürür. Çünkü ruh bütün dış şeylerden daha güçlüdür. Hiçbir şey hissetmez demiyorum tabii. aksine her olayın üstesinden gelir ve akın akın gelen felaketlerin karşısında sessiz ve sakin bir şekilde dimdik durur. Her talihsizliği bir deneme sayar. Zaten gerçekten insan olan ve doğruluğu ilke edinmiş hangi adam makul bir takım sıkıntılar çekmeye ya da tehlikeli görevler üstlenmeye hazırlıklı olmaz ki? Aylaklık hangi çalışkan kişiye bir ceza değil ki? Bedensel güçlerini geliştirmeye önem veren güreşçilerin en zorlu rakiplerle güreştiklerine ve kendilerini yarışmalara hazırlayan eğitmenlerinden ısrarla bütün güçlerini kendilerine karşı kullanmalarını istediklerine tanık oluruz. Dövülseler de hırpalansalar da hiç ses çıkarmazlar. Teke tek güreşecek rakip bulamazlarsa aynı anda birçok kişiyle güreşirler. Cesaret rakibi olmazsa gevşeyip eğilir. Ne kadar büyük ve ne kadar kudretli olduğu, dayanabildiği şeyi bize sergilediğinde anlaşılır. Bil ki iyi insanlar da aynı şekilde davranmak zorundadır. Zorluklardan ve güçlüklerden korkup kaçmamalı. Alın yazısından şikayet etmemeli. Ne olursa olsun iyi yönden bakmalı ve iyiye döndürmelidir. Neye katlandığın değil, nasıl katlandığın önemlidir. Babaların ne kadar başka, anaların ne kadar başka sevgi gösterdiklerini görmüyor musun? Babalar evlatlarının bir an önce çalışmaya başlaması için erkenden uyandırılmalarını emreder. Tatil günlerinde bile aylaklık yapmalarına izin vermez. Zaman zaman ter döktürür, zaman zaman gözyaşı. Ama analar evlatlarını bağırlarına basmak, gölgelerinden ayırmamak ister. Üzülmelerine, ağlamalarına, eziyet çekmelerine dayanamaz. Tanrı iyi insanlara karşı babaların ruhuna sahiptir. Onları mertçe sever ve gerçek güçlerini toplamaları için sıkıntılarla, ıstıraplarla, kayıplarla boğuşsunlar der. Uyuşukluktan yağlanan bedenler halsizleşir. Zorlu bir işin üstesinden gelmek şöyle dursun, kımıldadığı anda kendi ağırlığından yere yıkılır. Yara almamış bir talih hiçbir darbeye karşı koyamaz. Ama yaşadığı sıkıntılarla sürekli savaşım halinde olan kişinin derisi aldığı yaralarla kabuk bağlar. Hiçbir kötülüğe yenilmez. Düşse bile dizlerinin üstünde dövüşür. İyi insanlara karşı yüreği sevgi dolu olan ve onların çok iyi hatta mükemmel olmalarını isteyen Tanrı'nın onlara mücadele edecekleri bir yazgı bahşetmesine şaşırır mısın? İnan ki ben hiç şaşırmam. Tanrılar zaman zaman cesur insanların bir felaketle güreş tuttuklarını seyretmek isteyebilir. Bir düşün, cesur yürekli bir genç kendisine hışımla saldıran vahşi bir hayvana mızrağıyla karşı koysa, bir aslanın saldırısına korkusuzca dirense bundan ne büyük zevk alırız. Bu mücadeleyi cesaretle sürdürdükçe gösteriden aldığımız zevk de katlanır. Ama bunlar tanrıların bakışını kendi üstümüze çevirmeye yetmez. Çocukça şeylerdir bu tür davranışlar. İnsanoğlunun havailiğinin gelgeç eğlenceleridir. İşte size kendi eserinin üstüne titreyen Tanrı'nın seyredebileceği soylu bir gösteri. İşte Tanrı'ya yaraşır bir rakip. Kötü yazgısıyla yüz yüze gelmiş bir insan, hele bir de ona meydan okuyabilmişse. Zeus dünyamıza şöyle bir bakacak olsa, yeryüzünde Katon'un gösterisinden daha hoş bir gösteri izleyebilir miydi bilmem. Savunduğu ülke her defasında paramparça olduğu halde, yine de ülkesinin yıkıntıları arasında dimdik duran Katon'un gösterisinden. Şöyle diyordu kendisi. Bütün dünya tek bir adamın hakimiyeti altına girmiş olsa da, karalar lejyonlarla, denizler donanmalarla çevrilmiş olsa da, Sezar'ın askerleri şehir kapılarını tutmuş olsa da, Kato bir çıkış yolu bulacaktır. Tek eliyle özgürlüğe giden geniş bir yol açacaktır. İç savaşta bile lekesiz ve masum kalan şu kılıç, en sonunda iyi ve soylu görevini yerine getirecek. Vatanın sahip olamadığı özgürlüğü Kato'ya verecektir. Ey ruhum! Uzun süredir tasarladığın işi üstlen. Kendini dünya işlerinden ayır. Bak, az önce Petreus'la Uba çarpıştılar. Birbirlerinin kılıcıyla can verdiler. Öylece yerde yatıyorlar. Kaderle yaptıkları bu anlaşma çok seçkin ve çok cesurca. Ama böyle bir şey benim büyüklüğüme yakışmaz. Çünkü Kato için birinden ölüm dilemek, yaşam dilemek kadar ayıptır. Kendisinden korkunç biçimde intikam alan o adam, başkalarının kurtuluşunu dert edinirken, kendisini terk edenlerin kaçmasına yardım ederken, son gecesinde bile çalışmalarına devam ederken, kılıcını soylu göğsüne batırırken, iç organlarını delik deşik ederken ve kılıçla kirletilemeyecek kadar kutsal olan kalbini eliyle çekip çıkarırken, tanrıların bu gösteriyi büyük bir zevkle seyretmiş olduğundan eminim. İnanıyorum ki bu yüzden onun yarası bu kadar belirsiz, bu kadar etkisizdi. Kato'yu bir kez seyretmek ölümsüz tanrıları doyurmadı. Daha zor bir rol üstlenip kendini göstersin diye cesaret alıkondu ve yeniden çağrıldı. Çünkü ölümü ikinci kez istemek için yüce bir ruh gerekir. Tanrılar bu kadar soylu, bu kadar unutulmaz bir ölümle kaçıp kurtulan öğrencilerini seyretmeye doyabilir mi? Ölüm şekilleri ölümden korkanlar tarafından bile takdirle karşılanan kişileri ölüm kutsal kılar. Konuşma ilerledikçe kötü gibi görünen olayların aslında öyle olmadığını sana kanıtlayacağım. Şimdi senin zorluk olarak adlandırdığın durumların, şanssızlık ve lanetli olarak adlandırdığın olayların her şeyden önce bunlarla karşılaşan insanların yararına olduğunu, sonra da bütün insanlığın yararına olduğunu anlatacağım. Zaten tanrılar için bireylerden çok insan soyu önemlidir. Üstünde duracağım bir diğer konu ise bu tür olayların gönüllü olan insanların başına geldiği, sıkıntı yaşamak istemeyen kişilerin ise kötülüğe layık olacağıdır. Sözlerime bir de şunu ekleyeceğim. Bu tür olaylar talihin bir cilvesidir ve iyi insanların başına gelmesi kendilerini iyi yapan yasadan ötürüdür. Sonuçta iyi insanlara asla acımaman konusunda seni ikna edeceğim. Çünkü iyi insana zavallı diyebilirsin belki ama böyle dediğin için o zavallı olmaz. Öne sürdüğüm bu önermelerden ilki, yani korkup tir tir titrediğimiz felaketlerin başlarına gelen insanların yararına olduğu önermesi, belki de en zoru. Onların nasıl yararına olur diyorsun? Sürgüne yollanmak, yoksulluğa itilmek, çocuklarını karısını mezara koymak, rezaletlere maruz kalmak, sakatlanmak. Bunların bir insanın yararına olmasına hayret ediyorsan, bazı insanların ameliyat edilerek, dağlanarak ya da açlık ve susuzluk çekerek tedavi edildiğine de hayret ediyorsun demektir. Ama tedavi edilmek amacıyla bazı hastaların kemiklerinin kazındığını, hatta sökülüp çıkarıldığını, damarlarının çekildiğini ya da yerinde bırakıldığı takdirde tüm bedene zarar verecek bazı uzuvlarının kesildiğini düşünürsen, bir takım talihsizliklerin başlarına geldiği kişilerin yararına olduğunu, buna karşın Herkül adına, övgüye değer bulunan ya da peşinden koşulan şeylerin, yani tıpatıp oburluğa, sarhoşluğa ve zevkten öldüren diğer tutkulara benzeyen şeylerin kendilerinden keyif alan insanlara zarar vereceğini sana kanıtlayabileceğimi de düşünmelisin. Sevgili Demetrius'un birçok muhteşem sözü arasında yeni duyduğum bir tanesi var. Bu sözü hala duyuyor gibiyim. Hala kulaklarımda çınlıyor. Bana öyle geliyor ki, diyor Demetrius, başına hiçbir felaket gelmemiş insandan daha şanssızı yok. Çünkü böyle bir adama hiçbir zaman kendini deneme fırsatı tanınmamıştır. Dua ettiği her şeye, hatta dua etmeden önce bir anda kavuşmuş olsa bile, yine de tanrılar kendisine kötü bir alın yazısı takdir etmişler. Bu adam hiçbir zaman kaderine karşı zafer kazanacak değerde görülmemiştir. Çünkü kader kendisini bütün korkaklardan çeker ve sanki şöyle der. Onu kendime ne diye rakip alayım? Hemen silahlarını bırakacak. Ona karşı bütün gücümü kullanmama hiç gerek yok. Şöyle hafifçe kaşlarımı çatsam savrulup gider. Bakışlarıma dayanamaz. Siz bana kendisiyle mücadele edebileceğim değerde birini bulun. Yenilmeye dünden hazır bir insanla dövüşmek bana utanç verir. Gladyatör kendi gücünde olmayan biriyle savaşmayı zül sayar. Tehlikesizce kazanılan zaferin onursuzca kazanılmış bir zafer olduğunu bilir. Kader de aynısını yapar. Kendisine rakip olarak en cesur insanları arayıp bulur. Çoğu insanı hor görür. Üstünde bile durmaz. En inatçısına, en dürüstüne saldırır. Olağanca gücünü böyle insana yöneltir. Massius ateşle sınanır. Fabricius yoksullukla. Rutilius sürgünle. Regilius işkenceyle, Sokrates zehirle, Kato ise ölümle. Örnek alınacak büyük insan yaşadığı kötü kaderle keşfedilir. Sağ elini düşman ateşine bastırdığı ve yaptığı hatanın bedelini kendisine ödettiği için Massius şanssız bir adam mı yani? Elindeki silahıyla yenemediği kralı elini yakıp kavurarak kaçırdı diye şanssız mı? Ne yapsaydı? Elini sevgilisinin göğsünde ısıtsaydı daha mı şanslı sayılacaktı? Fabricius kamudaki görevinden vakit buldukça kendi toprağını kazdığı için mi şanssızdır? Pyrrhus'la olduğu kadar zenginlikle de savaştığı için mi? O ihtiyar haliyle zafer kazandığı halde tarlasını temizlerken yolup çıkardığı bitki köklerini ya da otları ocağının yanı başında oturup da yediği için mi? Ne yapsaydı? Karnını uzak sahillerin balıklarıyla ya da yabancı ülkelerin kuşlarıyla doldursaydı daha mı şanslı sayılacaktı? Midesi bulanıp ağırlaştıkça doğunun batının denizlerinden getirilen istiridyelerle yeniden canlandırsaydı ya da birçok avcının hayatına mal olarak yakalanmış hayvanları tepeleme meyvelerle çevreleseydi. Rutilius kendisini mahkum edenler yüzyıllarca kendi davalarını savunacağı için mi şanssızdır? Vatanından götürülmesini de sürgünden kurtulmasını da aynı sakin ruh haliyle karşıladığı için mi? Tek başına diktatör Sulla'nın bütün isteklerini geri çevirdiği, sürgünden çağrıldığı halde asla dönmeyi düşünmediği, dahası çok daha uzaklara kaçtığı için mi? O mutlu çağının Roma'da ele geçirdiği kişiler seyretsin bunları dedi. Seyretsinler forumda akan kanı, Servilius gölünün üstündeki senatörlerin kellelerini. Çünkü Sulla'nın yasaklarının mezbasıdır bu göl. Şehri bir baştan bir başa dolanan katil sürülerini ve kendilerine güvence verildikten sonra, daha doğrusu bizzat güvence sözüne dayanılarak bir yerlerde boğazlanan binlerce Romalı vatandaşı. Sürgüne gidemeyenler seyretsin bunları. Ne yani? Lucius Sulla foruma inerken yolu kılıçla açıldığı için mi daha şanslı? Yoksa konsulların kafaları kendisine gösterilirken hiç çekinmeden baktığı için ya da akıttığı kanın parasını hazine bakanı aracılığıyla devlet formundan ödettiği için mi? İşte bütün bunların sorumlusu bu adam. Cornelia yasasını çıkaran bu adam. Regilius'a gelelim. Kendisini bir sadakat örneği, bir sabır örneği haline getirmekle kader ona ne zarar verdi? Derisini çiviler deliyor. Yorgun bedenini nereye yaslasa bir yaranın üzerine yatıyor. Gözleri sonsuz bir uykusuzluğa takılıp kalmış. Ama ne kadar işkence çekse o kadar onur kazanacak. Erdem'e bu kadar yüksek bir fiyat biçtiği için hiç pişmanlık duymadığını bilmek ister misin? Onu tedavi et ve yeniden senatoya gönder. Düşüncesini aynı şekilde söyleyecektir. O halde sevgililerini kıskanan, huysuz karısından her gün azar işitip kederlenen, uzaklardan yankılanan ahenkli bir ezginin kollarında uyumaya çalışan Masenas'ın daha şanslı olduğunu mu sanıyorsun? Oysa kendisini şarap fıçısına batırsa da, teselliyi dalga seslerinde arasa da, endişe dolu zihnini binbir zevkle kandırsa da, yine de kuş tüy yatağında bile çarmıha gerilmiş bir Regilius kadar uyku girmeyecektir gözüne. Oysa Regilius için dürüstlük uğruna zorluklara katlanmak bir tesellidir. O çektiği ıstıraptan çok ıstırabın nedenini düşünür. Buna karşın katlandığı durumlar, o zevk yorgunu aşırı mutluluk emekçisi Masenas'ı katlanma nedeninden daha fazla sarsar. Neyse ki insanoğlu, kaderi kendisine bir seçim olanağı tanıyacak olsa, bir Masenas olarak doğmaktansa bir Regilius olarak doğmayı tercih etmede kuşkuya kapılacak kadar kötülüklerin esiri olmamıştır. Ya da Regilius olarak doğmaktansa Masenas olarak doğmayı tercih ettiğini söylemeye cüret eden biri varsa, o bile dile getirmese de bir Terenti olarak doğmayı daha fazla tercih ederdi. Devletin nezareti altında karılıp hazırlanan o zehri, adeta ölümsüzlük iksiriymiş gibi bir dikişte içti ve ölene kadar ölüm üzerine sohbet ettiği için Sokrates'e kötü davranıldığını mı düşünüyorsun? Kanı soğuyup soğukluk yavaş yavaş bedenine yayılıp da damarları büzüldüğü için mi kötü bir davranışa maruz kalmıştır? Oysa mücevher işli kadehlerle kendilerine içkiler sunulan adamlara bakınca biz Sokrates'i ne çok kıskanmalıyız. Her şeye katlanmak üzere yetiştirilen, adım edilmiş ya da cinsiyeti meçhul bir hizmetkar tarafından şaraplar altın bir kapta karla karıştırılıp kendilerine sunulan o adamlara bakınca. Bunlar ne içse yüzlerini buruşturup kusacak, öyle rahatlayacaktır ve ağızlarında sırf safra tadı kalacaktır. O ise kendisine sunulan zehri keyifle seve seve içecektir. Hakkında yeterince konuştuğum Kato'ya gelince bütün insanlık konunun en yüce mutluluğa eriştiğini kabul etmeli. Doğa bu adamı kendine seçti. Ölümcül gücünü sergileyip alaşağı etsin diye kendini. Güçlülerin düşmanlığı ezicidir dedi Doğa. Bırakın aynı anda hem Pompeius'la, hem Sezar'la, hem de Crassus'la dövüşsün. Kendisinden rütbece aşağıda olanlar tarafından yenilmek ağırdır. Bırakın Vatinius tarafından bozguna uğratılsın. İç savaşa katılmak zordur. Bırak haklı bir dava uğruna tüm dünyayla talihsizce, ama bir o kadar da inatla savaşsın. İnsanın kendi kendini öldürmesi zordur. Bırak öldürsün. Bundan ne mi kazanacağım? Kato'yu layık gördüğüm bütün bu durumların aslında kötü olmadığını herkesin bilmesine. Refah dolu bir yaşam sıradan bir adama da nasip olur, sıradan yeteneklere de. Ama ölümlülerin başına gelen felaketleri ve korkuları boyunduruk altına almak ancak büyük adamın işidir. Gerçekten de sürgit mutlu olmak, zihinsel acı çekmeksizin bir ömür sürmek doğanın bir yanına yabancı kalmak demektir. Büyük adamsın ama nereden bileyim kaderin sana erdemini hiç sergileme fırsatı tanımamışsa. Olimpiyadaki müsabakalara katıldın ama senden başka hiç katılan yok. Demek ki taca sahipsin, zafere değil. Seni cesur bir adammışsın gibi kutlamam. Konsüllük ya da praetörlük elde etmişsin gibi kutlarım ancak. Aferin, rütbece yükseldin. İyi bir insan için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yalnız ruh gücünü gösterebileceği türde hiç zorlu bir olayla karşılaşmamışsa eğer, senin zavallı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman zavallı olmadın. Yaşamını rakibin olmaksızın geçirdin. Ne yapabileceğini kimse bilmeyecek. Kendin bile. Çünkü insan kendisini tanıması için sınanmalıdır. Bir atılım yapmadıkça ne yapabileceğini öğrenemezsin. Bu yüzden bazı insanlar gelmekte geciken felaketlere kendilerini gönül rızasıyla sunmuş ve karanlığa gömülmek üzere olan erdemlerini aydınlığa kavuşturmak için bir fırsat aramışlardır. Bana göre büyük adamlar çoğu zaman talihsizliklerden hoşlanır. Tıpkı cesur askerlerin savaştan hoşlanması gibi. Tiberius Caesar zamanında yaşayan gladiatör Trimpus'u işitmiştim. Bu tür gösterilerin artık ne kadar az yapıldığından şikayet ediyordu. Şöyle diyordu. Ah ne güzel bir çağ gelip geçti. Erdem tehlikeye açtır. Neye göğüs gereceğinden çok neyi hedeflediğini düşünür. Çünkü zaten göğüs gereceği olay kazanacağı onurun bir parçasıdır. Savaşçı insanlar yaralarıyla gurur duyar. Daha iyi bir kader için akıttıkları kanı neşeyle sergilerler. Savaş meydanından yara almadan dönenler iyi dövüşmüş olabilirler. Ama yaralı olarak dönen daha fazla itibar kazanır. Bana göre Tanrı mümkün olan en yüksek onura ulaşmasını istediği insanlara ne zaman yiğitçe ve cesurca bir iş yapma olanağı tanısa ve bu iş için yaşamlarında biraz zorluk çekmek zorunda bıraksa onlardan lütfunu da esirgemez. Fırtınada kaptanı, savaş meydanında askeri tanırsın. Nereden bileyim yoksulluk karşısına ne tür bir ruh haliyle çıkacağını, zenginlik içinde yüzüyorsan eğer. Rezalete, kötü şöhrete ve toplumun nefretine karşı ne ölçüde bir dayanıklılığın var. Nereden bileyim? Eğer alkışlar içinde yaşlanıyorsan, eğer zapt olunamaz ve bütün insanların yüreğini sana bağlayan bir sevgi sürekli peşinden geliyorsa. Hayat verdiğin çoluk çocuğun her zaman yanındaysa, yokluklarına serin kanlıkla katlanabileceğini nereden bileyim? Seni başkalarını teselli ederken dinledim. Ama kendi kendini teselli etmiş ve kendine kederlenmeyi yasaklamış olsaydın, ancak o zaman dikkatimi çekerdin. Sizden rica ediyorum. Ölümsüz tanrıların ruhlarınızı adeta mahmuzlayıp canlandırdığı bu olaylardan dehşete kapılmayın. Felaket erdemi sergilenme fırsatıdır. Aşırı mutluluk yüzünden duyarsızlaşanlara, sakin bir denizdeymiş gibi atıl bir ruh dinginliğinin pençesine düşenlere haklı olarak bahtsız insanlar diyebilirsin. Çünkü başlarına ne gelse bir yenilik olarak gelecektir. Acımasız talih deneyimsiz insanları daha fazla ezer. Narin bir boyun için boyunduruk ağır gelir. Yaralanma endişesi karşısında acemi askerin beti benze atar. Deneyimli askerse kendi kanına cüretle bakar. Çünkü kanı aktıktan sonra zafer kazanacağını çok iyi bilir. Bu yüzden Tanrı değer bulduğu ve sevdiği insanları sertleştirir, sınar, terbiye eder. Öte yandan lütufta bulunuyormuş ve esirgiyormuş gibi göründüğü insanları zayıflatıp gelecekte kötülüklere direnemeyecek hale getirir. Çünkü herhangi bir insanın esirgendiğini düşünürsen yanılırsın. Çoktandır mutlu olan o insan da payına düşeni alacaktır. Her kim bundan azat edilmiş gibi görünürse onunki ertelenmiştir. Niçin Tanrı iyi insana hastalık, keder ya da başka sıkıntılar verir? Ordugâhta tehlikeli görevler en cesurlara verilirdi ondan. Komutan geceleyin tuzak kurup düşmanlara saldırsınlar, yolu tetkik etsinler ya da bir garnizonu yerle bir etsinler diye en seçkin askerlerini göreve yollar. Bu göreve gidenlerin hiçbiri, komutan bana kötü davrandı demez. Tersine, bana iltifatta bulundu der. Aynı şekilde korkakların ve zayıfların ağlayıp sızlandığı olaylara katlanması emredilen her insan şöyle demeli. İnsan doğasının nelere katlanabileceğini sınamak için Tanrı lütfedip bizi seçti. Aşırılıktan kaçının. Takatinizi kesen mutluluktan kaçının. Ruh bunlarla pelteleşir ve kendisine insani durumunu anımsatan bir olay olmadıkça da adeta sonsuz bir sarhoşluk içinde öylece uyuşup kalır. Rüzgarın esintisinden pencerelerle korunan, ikide bir yenilenen sargılarla ayakları sürekli sıcacık tutulan, yemek salonları döşeme altından geçip duvarların etrafına yayılan sıcak havayla ısıtılan insan hafif bir meltem etse hasta olur. Ölçüye aşan her şey zararlıdır. Ama en tehlikelisi ölçüsüz mutluluktur. Beyni uyarır, akla boş hayaller çağırır. Yanlış ile doğru arasına kalın bir sis perdesi çeker. Sınırsız ve ölçüsüz iyiliklerle patlamaktansa erdemi yardıma çağırıp sonsuz bağımsızlığa katlanmak daha uygun olmaz mı? Açlıktan gelen ölüm pek acı vermez. Oburluktan gelirse insan çatlar. Tanrılar iyi insanlara, öğretmenlerin öğrencilere davrandığı gibi davranır. Ümit vaat edenlerden daha fazla gayret bekler. Evlatlarını ortalık yerde kamçılayıp ruhlarındaki azmi sınayan Lakedimonyalıların onlardan nefret ettiğine mi inanıyorsun? Babalar evlatlarını kamçı darbelerine cesurca dayanmaya teşvik eder. Paramparça olup yara öyle hale geldiklerinde bile yaralı bedenlerini yeni yaralara sunmalarını ister. Tanrı soylu ruhları sert biçimde sınıyorsa bunda şaşılacak ne var? Erdem'in kanıtı asla kolay olmaz. Talih bizi kamçılar ve vurarak ezer. Dayanalım. Bu vahşet değil mücadeledir. Bu mücadeleyle ne kadar sık karşılaşırsak o kadar cesur oluruz. Sürekli kullanılarak canlandırılan uzuv bedenin en sağlam kısmıdır. Talihe kendimizi sunmalıyız ki bizi kendisine karşı dayanıklı hale getirsin. O bizi adım adım kendi seviyesine eriştirir. Bizi tehlikeyle içli dışlı kılarak sonunda tehlikeyi küçümsememize yol açar. Gemicilerin de bedeni denize dayanarak sertleşir. Çiftçilerin elleri çalışarak nasır tutar. Askerlerin kasları kargılar savurarak güçlenir. Atletin bacakları koşarak çevikleşir. Her birinin bedenindeki en sağlam kısım sürekli çalışandır. Ruh kötülüklere göğüs gererek sonunda onlara göğüs germeyi bile küçümseyecek hale gelir. Şu yoksul ama yoksulluğundan ötürü sapasağlam olan halkların ne çileler çektiğini düşünecek olursan, işte ancak o zaman zorlukların bizi nasıl güçlendirdiğini anlarsın. Roma uygarlığından yoksun olan bütün kavimleri bir düşün. Örneğin Germanyalıları, Tuna boyunca yerleşmiş ve sürekli bize saldırıp duran bütün göçebe kavimleri. Sonsuz bir kış ve kasvetli bir gökyüzü ezer onları. Çorak toprak besinini esirger. Sazlarla, dallarla yağmurdan korunurlar. Kas katı buz kesmiş bataklıklarda dolanırlar. Beslenmek için vahşi hayvanları avlarlar. Şimdi bütün bu kavimlerin zavallı olduğunu mu sanıyorsun? Doğaya uyumlu yaşantıya alışkanlık edinen hiçbir şey zavallı olamaz. Çünkü ilk başta zorunlulukla yapılan şeyler yavaş yavaş zevk vermeye başlar. Bu kavimlerin gün içinde yorulup da dinlendikleri yerler dışında ne yatacak yerleri var ne evleri. Elleriyle bulup çıkardıkları yiyecekleri eften püften. İklim desen korkunç sert. Bedenleri çırılçıplak. Sana felaketmiş gibi görünen bu durum bunca halkın yaşamıdır. İyi insanların sağlamlaşmaları için silkelenmelerine ne diye şaşırıyorsun? Hiç dinmeden esen rüzgarın hışmına uğramadıkça ağaç köklü ve güçlü olmaz. Sarsıldıkça sıkıca tutunur. Köklerini sapasağlam toprağa gömer. Güneşli vadilerde büyüyen ağaçlar ömürsüz olur. Demek ki sürekli sıkıntılarla didişip durmak ve kötü olarak adlandırılmadıkça asla kötü olmayan olaylara sabırla katlanmak iyi insanların yararınadır. Çünkü ancak böyle korkusuzca bir yaşam sürebilirler. Şimdi şunu da bir düşün. En iyi insanların asker olması, daha doğrusu hizmet etmesi insanlığın yararınadır. Tanrı'nın ve bilge bir insanın amacı, sıradan insanın heveslendiği ya da korkup kaçındığı şeylerin aslında ne iyi ne de kötü olduğunu, iyinin sadece iyi insana teslim edilince iyi olacağını, kötünün sadece kötü insana yüklenince kötü olacağını göstermektir. Gözlerinin oyulmasını hak eden kişi dışında hiç kimse gözlerinden olmuyorsa, körlük lanet edilecek bir durum olmaktan çıkar. Öyleyse bırakın Appius ve Metellus gün ışığından mahrum olsun. Zenginlik iyi değildir. Öyleyse bırak ona muhabbet tellalı Elyu sahip olsun ki insanlar tapınaklarda kutsal kıldıkları paralarını genel evde de görebilsin. Tanrı heves edilen şeyleri en aşağılık insanlara verip en iyileri yoksun bırakarak bunları öyle güzel gözden düşürür ki. Ama şöyle diyeceksin. İyilerin sakatlanması, yaralanması, prangalara vurulması, buna karşın kötülerin sapasağlam gövdeleriyle salına salına azametle yürümeleri haksızlıktır. Ne yani? Cesur adamların eline silah alması haksızlık değil mi? Ordugâhta gecelemesi, yaralarını sarıp sarmalayıp yeniden istikamın önüne dikilmesi, öte yandan soysuzların ve usta çapkınların şehirde özgürce yaşaması. Ne yani? Haksızlık değil mi? En soylu bakirelerin gece gece dinsel törenler düzenlesinler diye uykularından uyandırılması. Günah batmışlarınsa derin uykuların tadını çıkarması. Eziyet en iyileri göreve çağırır. Senato gün boyunca toplanıp karar alır. Oysa aynı saatlerde ciğeri beş para etmezler yarış meydanlarında eğlenmeye bakar. Aş evlerinde pusuya yatar. Bir araya üşüşüp vakit öldürür. Şu büyük ülkemizde de bu işler böyle yürür. İyi insanlar çalışıp didinirler, fedakarlık ederler, feda edilirler ama seve seve, gönülden. Talihin ardından sürüklenmezler, peşinden giderler ve sonunda ona ayak uydururlar. Yolu bilselerdi öne geçerlerdi. Çok cesur bir adam olan Demetrius'un şu güçlü sözünü de işittiğimi anımsıyorum. Ölümsüz tanrılar, sizinle ilgili bir tek şu şikayetim olabilir. İstediğiniz şeyi bana önceden bildirmediniz. Çünkü şimdi çağrılıp da geldiğim konuma daha önce gelebilirdim. Evlatlarımı mı almak istiyorsunuz? Zaten onlara sizin için babalık etmiştim. Bedenimden bir parça mı istiyorsunuz? Alın, size verdiğim öyle büyük bir parça değil. Çok geçmeden bütününü teslim edeceğim. Canımı mı istiyorsunuz? Neden olmasın? Verdiğinizi alırken size asla engel olmayacağım. Benden dilediğiniz her şeyi özgür irademle alacaksınız. Derdim ne o zaman? Teslim etmektense sunmayı yeğlerdim. Zorla alıp götürmenize ne gerek vardı? Alabilirdiniz. Ama şimdi bile zorla alıp götüremeyeceksiniz. Çünkü karşı koymadan sunan birinden hiçbir şey zorla alınamaz. Hiçbir şekilde baskı altında değilim. İstemeden hiçbir şeye katlanmıyorum. Tanrı'ya kölelik etmiyorum. Onun takipçisiyim. Üstelik şimdi daha da fazla. Çünkü her şeyin kesin ve sonsuza hükmeden bir yasaya bağlı olduğunu biliyorum. Alın yazımız bize kılavuzluk eder. Her birimize ne kadar ömür biçildiği doğduğumuz an bellidir. Sebep sebebe bağlıdır. Özel olsun, toplumsal olsun, her iş upuzun bir olaylar zincirinin halkasıdır. Bu yüzden her şeye cesurca katlanmalıyız. Çünkü sandığımız gibi her şey bir anda olmaz, sıra sıra gelir. Neye sevineceğin, neye üzüleceğin önceden bellidir. Her insanın yaşantısı birbirinden çok farklı olsa da sonu birdir. Gelip geçici olan bizler gelip geçici şeyleri üstleniriz. O halde ne diye hiddetleniyoruz? Neden şikayet ediyoruz? Biz böyle yaratıldık. Bırakalım doğa kendi bedenlerini istediği gibi kullansın. Her şeye karşı güler yüzlü ve cesur olalım. Bizim olan hiçbir şeyin bozulmayacağını bilelim. O halde iyi insana düşen görev nedir? Kendini kadere sunmak. Bütüne karışıp gitmek büyük tesellidir. Bizim böyle yaşamamızı, böyle ölmemizi emreden her neyse buna tanrılar da aynı zorunlulukla bağlıdır. Değişmez bir akış insanı da tanrıları da katar önüne. O bütün varlıkların yaratıcısı ve yöneticisi alın yazısını kendisi yazmıştır. Ama o bile bu yazgının peşinden gider. Bir kez buyurmuştur. Her zaman itaat eder. Şöyle soracaksın. Ama Tanrı yazgının dağıtımında iyi insanlara yoksulluk, yara bere, acı bir ölüm belirlerken niçin bu kadar adaletsiz davranmıştır? Sanatkar hamuru değiştiremez. Yasa böyle. Bazı öğeleri bazı öğelerden ayıramazsın. Birbirine sıkıca tutunmuştur bunlar. Bölemezsin. Yorgun, uykuya meyilli ya da bir tür uykuyu andıran uyanıklık içinde olan doğalar atıl öğelerden oluşmuştur. Adından saygıyla söz edilecek bir insan yaratmak için daha sert bir hamur gerekir. Bu insanın yolu düz olmayacaktır. Yukarı ve aşağı gidip gelmeli, savrulmalı, gemisine fırtınalar da hakim olmalı. Bu insan talihin karşısında rotasını kaybetmemelidir. Önüne kaba dikenli bir sürü yol çıkacaktır. Ama bunları yumuşatmalı, pürüzsüz kılmalıdır. Altın ateşle mert insan kötü yazgıyla anlaşılır. Şimdi gör bak Erdem ne kadar yükseğe tırmanmalı. Yürüyeceği yolların güvenli olmadığını anlayacaksın. Başlangıçta yol sarptır. Güç bela tırmanır küheylanlarım. Henüz dinç olsalar bile sabahın erken saatinde çok daha diktir göğün orta yeri. Buradan denizi ve karayı seyretmek her zaman ürkütür beni. Huşu içinde tir tir titrer yüreğim. Yokuş aşağı iner yolun sonu. Sağlam bir kılavuz gerekir. Dalgalarına gelip beni kucaklarken bile derin tetiz, baş aşağı yuvarlanmamdan hep çekinir. Bu sözleri işitince o soylu genç şöyle der. Bu yolu sevdim, tırmanacağım. Düşsem bile önemli olan bu yolda yürümüş olmam. Ama diğeri o cüretkar yüreğe korku salmaya devam eder. Yolu tutup hiç hatasız sürsen bile arabanı, geçmek zorundasın yine de kızgın boğanın boynuzlarından, hemoniyalların yaylarından, vahşi aslanın ağzından. Bu sözlere karşılık genç adam şöyle der. Bana verdiğin atlara koşum tak. Bu söylediklerin beni korkutacağına daha çok heveslendiriyor. Güneşin bile tir tir titrediği o yere çıkmak için sabırsızlanıyorum. Güvenli bir yol acizlere, korkaklara göredir. Erdem yükseklerden gider. Ama Tanrı niçin insanların başına kötülük gelmesine izin verir? O sahiden buna izin vermez. Bütün kötülükleri ileriden uzak tutar. Günahları, rezillikleri, zalim düşünceleri, açgözlü tasarıları, kör şehveti, başkasının malına göz diken doymazlığı da. İyileri korur, kollar. Tanrı'dan iyi insanların bohçalarını da korumasını isteyen biri olabilir mi acaba? Hayır, iyi insan Tanrı'yı bu zahmetten kurtarır. Çünkü arzi olan şeylere önem vermez. Demokritos erdemli bir zihnin yükü olarak gördüğünden zenginlikle bütün bağlarını koparmıştır. O halde iyi insanın zaman zaman başına gelmesini dilediği bir şeyi Tanrı ona nasip ediyorsa bunda şaşırılacak ne var? İyi insanlar oğullarını yitiriyor. Neden olmasın? Bazen kendileri öldürmüyor mu? Sürgüne gönderiliyorlar. Neden olmasın? Bazen kendileri bir daha geri dönmemek üzere vatanlarını terk etmiyor mu? Katlediliyorlar. Neden olmasın? Bazen kendi canlarına kıymıyorlar mı? Niçin bir takım zorluklara katlanmak zorundalar? Başkalarına katlanmayı öğretsinler diye. Onlar örnek insan olarak doğmuştur. Farz et Tanrı şöyle diyor. Dürüstlüğü seçmiş olan sizler benden şikayet etmenizi gerektiren haklı bir nedeniniz olabilir mi? Diğerlerine sahte iyilikler verdim. Aylak zihinlerini upuzun ve sahte bir düşteymiş gibi kandırdım. Altınla donattım kendilerini, gümüşle, fil dişiyle. Hiçbirinin özünde iyilik yok. Şanslı insanlar olarak gördüklerini, sana göründükleri gibi değil de yüreklerinde sakladıklarıyla bir görebilsen, o zaman anlardın ne zavallı, ne iğrenç, ne aşağılık yaratıklar olduklarını. Evlerinin duvarları gibi dışları boyalıdır aslında. Bu sağlam ve hakiki mutluluk değildir asla. Kabuktur, üstelik incecik bir kabuk. Bu yüzden ayakta durabildikleri ve kendilerini istedikleri şekilde gösterdikleri sürece parıldarlar ve bizi kandırırlar. Ama kendilerini rahatsız edici bir durum ortaya çıkıp da örtü kalktığında, o yapay ihtişamlarının altında ne derin ne saf bir bozulmuşluk yattığını anlarsın. Oysa sizlere kalıcı ve sağlam iyilikler verdim. Nereye döndürürseniz döndürün, nereye bakarsanız bakın, daha iyi, daha yüce görünürler. Sizi dehşete salan olayları küçümsemenizi sağladım, ihtiraslarınızı, aşağılamanızı. Dıştan parıldamıyorsunuz, iyilikleriniz içinize yöneltilmiştir. Kendi görüntüsünü seyretmekten haz alan evren bile dışsal olanları küçümser. İçinize her türlü iyilik yerleştirdim. Şansa gerek duymamanız sizin şansınızdır. Ama başımıza birçok üzücü, korkunç ve dayanması zor olay geliyor. Sizi onlardan alıkoymadığım için zihinlerinizi her şeye karşı silahlandırdım. Cesurca dayanın. Bu özelliğinizle Tanrı'dan üstün olursunuz. Çünkü Tanrı kötülüklere katlanmanın ötesindedir. Sizse üstünde. Yoksulluğu aşağılayın. Kimse doğduğu anki kadar yoksul yaşayamaz. Acıyı aşağılayın. Ya ferahlayacaktır ya da sizi ferahlatacaktır. Ölümü aşağılayın. Sizi ya sona ulaştırır ya da başka bir yere taşır. Talihi aşağılayın. Ona ruhunuza saplayacağı bir mızrak vermedim. Her şeyden öte Siz istemedikçe hiçbir şeyin sizi ele geçirmemesine özen gösterdim. Çıkış yolu açıktır. Dövüşmek istemiyorsanız kaçıp gidebilirsiniz. Sizin için zorunlu olmasını istediğim olaylar içinde bir tek ölümü kolay kıldım. Ruhunuzu bir bayıra yerleştirdim. Aşağı çekilirken sadece dikkat edin. Özgürlüğe giden yolun ne kadar kısa, ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Yaşamdan çıkışa girdiğinizdeki kadar sıkıcı fasılalar koymadım. Yoksa insan doğduğu kadar yavaş ölseydi, talih sizin üzerinizde ne büyük bir hakimiyet kurardı. Bırakın her mevsim, her yer, size doğayı terk etmenin, verdiği armağanı fırlatıp atmanın ne kadar kolay olduğunu öğretsin. Sunaklarda, kutsal kurban törenleri sırasında yaşam için dua ederken ölümü iyi öğrenin. Boğaların o yağlı gövdeleri ufacık yara alsa ölür. İnsan eliyle bir vurdu mu güçlü mü güçlü nice yaratığı yapıştırır yere. Küçücük bir bıçakla kesilir boyun eklemi. Başı boyuna bağlayan bu eklem kesilince de o devasa kütle çöküverir olduğu yere. Yaşam derinlerde gizlenmez. Bıçakla oyup çıkarmanıza gerek yok. Gerek yok yaşamsal organları bulmak için derin yaralar açmaya. Ölüm hemen elinize geliverir. Son vuruş için kesin bir yer belirlemedim gövdelerde. Nereye isterseniz vurun, yol açıktır. Ölmek dediğimiz olay ruhun bedenden ayrılmasıdır. O kadar kısadır ki hızını hissetmezsin bile. Ya bir düğüm gırtlağı sıkar, ya su nefesi tıkar. Baş aşağı düşer biri. Çarpınca sert toprağa parçalanır gider. Soluk alıp verirken bir duman yutarsın, canından olursun. Nasıl gelirse gelir ölüm. Utançtan yüzünüz kızarmıyor mu? Bu kadar çabuk olan bir olaydan onca zamandır korkuyorsunuz.